terennüme geliyorlar. Bizler hamuru sohbetle yoğrulan bir kültürün mensuplarıyız. Konuşanı dinleyerek yoğrulmuşuz biz. Sohbetle ruhumuz doyuma ulaşırken dinledikçe daha çok olgunlaşmışız. Ve dinlediğimize kalbi bir muhabbet duymuşuz hep. Terennüm programına dinledikçe ruhumuzu doyuracak konuklar davet ediyoruz. Ve şimdi mikrofonu açıyor, sizleri de bu sohbetimize ortak olmaya çağırıyoruz. Yakup Tutum'un hazırlayıp sunduğu Terennüm, birbirinden değerli konuklarıyla her pazar saat 10.30'da Seyir FM'de.
Bir terennüm olur ah dudaklarımda, gönlümde vuslatı sürükler.
Merhaba sevgili dinleyenler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün de Terennüm programında sizlerle birlikteyiz. Evet efendim, her hafta olduğu gibi bugün de yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Kıymetli bir konuğumuzla yine çok kıymetli bir insanı konuşacağız. Ve yine bu kıymetli insanın çok kıymetli bir eseri var ki onu inşallah biz bugün masaya yatırmış olacağız. Ben ilk başta programa böyle başlarken öncelikle konuğumu çok kısa tanıtayım. Hatta kendi ağzından tanımamızı sağlayalım. Bugün çok uzun yıllardır kendisini dinlemişliğim var geçmiş yıllarda. Moral FM'de çok uzun yıllar bulundu. Oranın kurucularından, genel müdürlüğünü uzun yıllar yapmış olan çok kıymetli bir abimiz bugün konuğumuz. Haluk İmamoğlu hocam. Ben hoş geldiniz diyeyim.
Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Allah razı olsun.
Ben sizi aslında böyle tanıtmak isterdim ama çok yönlü bir insan olduğunuz için çok uzatırım diye düşünüyorum. O yüzden sizden rica etsem dinleyicilerimize böyle kısa bir kendinizi tanıtsanız Haluk abi.
Yani şöyle aslında kendimi tanıtmak bir ifade, ağırca bir ifade, ne diyeyim, sadece yaptığım bazı şeyleri söyleyeyim. Moral FM bağlantılı anlatayım. 1992 yılının sonunda, 93 yılında Moral FM'i kurduk. Moral FM'in 2002 yılından sonra da genel müdürlüğünü yaptım. Sonra genç arkadaşlarımız yetiştiler. Onlara devrettik yönetimlerini. Efendim, Moral FM kurulduğu günden beri hizmeti Kur'aniye'deki görevine, vazifesine şimdi devam ediyor. Ben de aslında diplomalı mesleğim makine mühendisliği, fakat basın yayın dünyasında, kitap danışmanlığı vesaire gibi alanlarda bu medya alanına girdiğim için o işlerle meşgul oldum. Ve ilimlerde, hani bugünkü anlamda müspet ilimler, pozitif ilimler tahsil ettiğimiz için mühendislik, öyle bilim, o bizi acaba kainat tefekkürüne nasıl götürür diye ta lise yıllarında bir araştırmanın sonucunda da kainat tefekkürüne götüren alanın Risale-i Nur mütalaları olduğunu o arada anladım. İşte 17-18 yaşlarındaydım o zaman, 52 yıl önce, yani yarım asırdan fazla oldu.
Yaşınıza geliyoruz abi yavaş yavaş.
Evet, evet. Yani benim Risale-i Nur'u tanıdığım zaman doğan gençlerimiz şimdi 52 yaşındalar. Onlar da dede filan oldular yani efendim. Ve dolayısıyla kainat tasavvuru, kainat nedir, kainata bakabilmek konusunu Risale-i Nur'dan elhamdülillah öğrendim, okudum ve hala da okumaya, öğrenmeye ve o öğrenime uygun bir hayat tarzı yaşamaya Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, ihsanıyla alakadarlı imkan devam ediyoruz.
Eyvallah abi. Benim tanıdığım Haluk İmamoğlu sokakta, kültürel etkinliklerde, orada burada nerede bulursa birini bulduğu zaman hemen bir şeyler anlatmaya başlayan bir insan. Evet. Bu buradan mı kaynaklanıyor acaba?
Şöyle, bu bir defa bir topluluğun içerisinde beraber olmamız için ortak değerlerimizin miktarını artırmak lazım. Ben bazı ortak değerleri terennüm ederim ki bunlara hiç kimse itiraz etmez. Evet. Yani farklı meslek ve meşreplerimiz olabilir ama bahsettiğimiz ortak değerler. Bugün dünyada Müslümanların en önemli noktası ortak değerlerini üretememektir. Bunun için de
en büyük sorun
Müslümanları bölmek isteyenler ortak değer noktalarının arasındaki çatlaklardan giriyorlar ve paramparça ediyorlar. Artı şey üretiyorlar işte o şeyler falan
çeşitli terör örgütleri diyelim.
Falan. Bunlar üretiliyor onların içerisinden evet. çıkıyor. Onun için bana bugün sorsanız ki dünyada Müslümanların en ortak şey, en büyük problemi nedir diye, ki bakın savaş oluyor Sudan'da, Yemen'de, Irak'ın, Suriye'nin hali, onlar bizi de Türkiye olarak çok ilgilendiriyor biliyoruz. Geçtiğimiz 10 yıllarda Afganistan'da çok şeyler oldu. Bütün bunların içinde en önemli nokta müminlerin kendi aralarında tevhide dayalı, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah'a dayalı tevhid değerlerini yeteri kadar geliştirememeleridir. Evet. İmani değerleri, ben bunu görüyorum.
Haluk Hocam, bunu isterseniz birazdan bu konuyla alakalı sorum olacaktı. Şimdi dinleyicilerimize programa başlarken dedim ki çok önemli bir zatı konuşacağız. Önemli bir hocamızla önemli bir zatı ve önemli bir eserini konuşacağız dedik. Evet. Siz az önce giriş yaptınız aslında. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri.
Evet.
Ve büyük eseri Risale-i Nur Külliyatı. Şimdi ben Türkiye'de hala bu devirde 2018 yılındayız. O kadar iletişimin arttığı, internet teknolojisinin son derece artmış olduğu bir devirde bile, bir yılda bile Bediüzzaman'ın çok belki de bu ülkenin yarısı tarafından, oranlarını bilemiyorum yani bu benim uydurmam olsun, yarısı tarafından yanlış bilindiğini, işte Türk düşmanı, Kürdi, şu bu böyle tuhaf ibarelerle karalandığını görüyorum. Yani bunu açık açık hepimiz sosyal evet. medyayı az çok kullanan herkes görüyor. Bunu ben aslında hani bugün programda sizi davet etme nedenim de oydu. Yanlış anlaşılan, yanlış tanıtılan, belki de tanıtılmayan, yani bizim tanıtamadığımız ya da bu işe gönül vermiş olan insanların tam anlamıyla tanıtamamasından kaynaklanan birilerinin yanlış anlaması diyelim.
Evet.
Biz doğrusunu konuşalım mı bugün?
Elbette.
Ben şunu sorayım. Bediüzzaman'ı tanıştınız mı?
Yok, ben Risale-i Nur'u tanıdığım zaman 17-18 yaşlarındaydım. 1967-19 hatta 19 yaşındaydım. Bediüzzaman Hazretleri beka alemine gideli 7 yıl olmuştu o zaman.
Siz Risale-i Nur'u tanıdınız.
Evet, evet, adını falan duyardık çocukken. Evet.
Anladım, yani şahsen tanımadınız ama tamam, o zaman diğer bir sorum hemen sormuş olayım. Sizin çevrenizde de birçok büyüğümüz var.
Evet.
Birçok insanla bu anlamda hem çalışmışlığınız var, hala da görüştüğünüzü biliyorum. Bediüzzaman'ın talebelerinden 2018 yılındayız. Hala yaşayan abilerimiz, büyüklerimiz de var. Bunlardan mesela tanıdıklarınız kimler var? Böyle bir isim olarak en azından uzun detaya
yani
girmesek de.
Yani şey var, bir kısmı ahirete
vefat
gitti.
Etti.
Üstadı
evet.
Bediüzzaman Hazretlerini görmüş olanların mesela Mehmet Birinci abi, Sungur abi, efendim,
Mustafa Sungur
abi, evet, Bekir Berk abi,
avukat.
Talebelerinin, evet, avukatı Abdullah Yeğen abi gibi, Sait Özdemir gibi, bunları hep şey yapıyoruz, tanıyoruz.
Yaşayanlar da var.
Yaşayanlar, Fırıncı abi, Allah hayırlı uzun ömürler versin, hayattadır, Hüsnü Bayram abi, hali hazırda, üstadı gören ve bizatihi
hizmetinde bulunmuş
olan büyük abilerimizdir onlar.
Siz 50 sene önce dediniz Risale-i Nur'u tanıdım.
Evet.
50 yılı geçti dediniz.
Evet.
O yıldan beri Risale-i Nur'la içli dışlı mısınız peki?
Yani şöyle...
okur musunuz?
Okurum. Şöyle o yılları ne yani gerekçesiyle anlatmam lazım.
Buyurun.
Onu. Şimdi ben 1960 darbesi diye bir olay yaşadı Türkiye. Ben 12 yaşındaydım 1960 darbesinde. 60 darbesinden sonra biz Yozgat'tan 1962 yılında İstanbul'a geldik, lise okuyacağız. O yıllarda lise öğretim müfredatında Darwinizm, maddi anlatım, tarihimizi aşırı kötülemek gibi unsurlar hakimdi. O yıllar ve uzun yıllar da o devam etti yani o yıllar hakimdi.
Tarihçi bir hocamıza sorduğumda ben kitapta Kızıl Sultan'ı okudum demişti. Kızıl Sultan yazıyordu.
İşte düşünün yani evet öyle. Evet öyle şey yapıyordu. Şimdi şeylerde o yıllarda biz liseye geldik ve kafalarımız allak bullak edildi. Yani inanacak mıyız, inanmayacak mıyız, neye inanacağız, namaz, yarın namaz kılacağız. Böyle bir şey ve bir arayışın içerisine geçti. Ben ne yapacağım Allah'ım, ben gibi şey geçti işte. O yıllarda çok solcu ve inançsız gençler yetişti işte 68 kuşağı. İşte evet. O bizim kuşaktır. 48 doğumlular 68'de 20 yaşındaydı. Öyle şey yaptı. Şimdi bu araştırma yapıyoruz bir taraftan. Yaparken, ederken büyüklerimiz şeyler falan, hatta benim oturduğum ev İskenderpaşa Mahallesi'nde otururduk biz. Namaz da kılmaya yavaş yavaş o arada başladım. Allah kabul etsin. Mesela Mehmet Zahid Kotku Hazretleri ile de çok şeyimiz olurdu. Bana gel bakalım Yozgatlı genç derdi. Çünkü o tarihlerde 20 yaşındaki genç yoktu camilerde. Biz gittiğimiz zaman genç birisi gelmiş oluyordu. Yeni başladı.
Seviniyorlar hocalar da.
Tabii. Ve şey, şimdi İskenderpaşa Camii'ne gidiyorum. Oradaki şeylerden feyiz almaya çalışıyorum bir kere daha. Ve bu arada Risale-i Nur'u tanıdım ben işte 67-68 falan. Mehmet Zahid Kotku Hazretlerine de gidip, şimdi şeyin kurallarını da bilmiyorum. Yani bir taraftan bir nakşi yerine gidiyorsun, bir taraftan bir halvetiye gidiyorum. Yani bir taraftan bu ne olacak, bunlar karışır mı diye. Bunu gittim Mehmet Zahid Kotku Hazretlerine sordum ben. Huzuruna gittim. Önce böyle şey, gel bakalım Yozgatlı genç. Benim adım da oydu. Mehmet Zahid Kotku Hazretleri'nin huzurunda. Böyle mahcubane şey yaparak işte... Anlat, ne yapıyorsun? Efendim ben dedim, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yazdığı Risale-i Nur'ları okuyorum dedim. Bu konuda ne tavsiyeniz olur dedim. Yani böyle bir soruyu şimdi düşünüyorum da nasıl sordum falan bilemiyorum yani, düşünüyorum. Evet. Mehmet Said Kotku Hazretleri bizzata. Şöyle bir 10-15 saniye veya 20 saniye başını hafifçe öne eğdi, tefekkür etti. Şimdi yılın 1967-68 olduğunu düşünün. O yıllardayız. Şey yaptı, kalktı. Dedi ki oku ama dedi, aşikar etme dedi. Yani açıktan okuma. Şey, çünkü takibat var. Cebinizde kitap yakalarlar, görürlerse hemen yallah 163. maddeden içeriye giriyorsunuz. Sinan, tedbirle oku dedi bana. Yani özetle oku dedi. Ve onun da bu tavsiyesiyle beraber İşte risaleleri tanıdım ve o tarihten itibaren hem okumaya hem nur derslerine gitmeye filan başladım. Ve işte o gün bugündür Allah'a şükür devam ediyoruz.
Siz hem okumuşsunuz hem de anlatıyorsunuz abi. Böyle bir özelliğiniz var.
Yani imkan nispetin tabii, biraz da radyoculuk olduğu için evet. Hemen ilk bulduğum yerde söylüyorum zaten konuşunca da, arkadaşlar kusura bakmayın benim radyoculuk geçmişimde olduğu için.
Beni susturamazsınız. Evet. Peki Bediüzzaman bu ülkede neden yanlış tanıtılıyor abi? Neden tanınıyor, yani yanlış olarak tanınıyor?
Şöyle gidelim mi isterseniz? Bediüzzaman'ın tarih içindeki misyonundan oraya geçelim. Uygun olur mu?
Tabii ki.
Şimdi bakın, İslam tarihinin...
Özür dilerim, Bediüzzaman'ın 3 devresi var değil mi?
Evet.
Osmanlı'nın ilk evet. Gençlik dönemlerini sayarsak meşrutiyet dönemi ve cumhuriyet dönemi.
Evet.
3 dönem yaşamış bir zat.
Evet, 3 dönemi yaşamış bir zat. Ondan evvel bir İslam tarihinin içerisinde çok önemli misyonlar ifa etmiş büyük şahsiyetler, zatlar ne yaptılara bakmamız lazım. Yani biz İslam tarihi dediğimiz zaman devlet geldi, Peygamber Efendimiz geldi, işte ondan sonra Hulafayı Raşidin kuruldu, büyüdü, gelişti, hep öyle gitti değil ki. Ne çıkışlar, ne inişler, ne çıkışlar, ne işler oldu. Bunlardan bir iki tane örnek vermek istiyorum. Ondan sonra da 20. asrın çöküşüne ve Bediüzzaman'a geleceğim. Şimdi şeyden sonra, Hulefai Raşidin'den sonra,
Dört halifeden sonra
işte Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali şehit edildiler.
Evet.
Bunlar. Hazreti Ali'den sonra hilafet makamı nasıl olacak? İşte Muaviye, Hazreti Hasan, hakem olayı falan, o olayların detaylarına girmiyorum. Şey yaptı ve Hazreti Muaviye'nin vefatından sonra oğlu Yezid'e hilafet intikal ettirildi. Yezid olayı. Ve Yezid meşhur Kerbela olayının olması olayı var. Bakın. Evet. Biz şimdi onları tarihte acı olay olarak bakıyoruz da, hayalen o güne gitmek lazım. Yaşamak lazım. Şimdi din gelmiş, yeni bir din henüz 50-60 sene olmuş ve 50-60 sene sonra bu dinin mensupları birbirlerini yok eder hale gelmişler. O gün orada olsak şunu diyor, ya Rabbi ne iştir, bir Hristiyanlık geldi tahrif ettiler gitti, hadi bir Kur'an-ı Kerim geldi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi, ona tabi olanlar da birbirlerini bitiriyorlar. Herhalde bu dinin ömrü de 60 sene 70 sene gibi. Yani bugün o güne gidip baktığınız zaman olaya öyle görürsünüz.
Hakikaten de öyle. Efendimizin eşiyle Hazreti Ali savaşıyor.
Yani olay, o olayın detayına girmiyorum yani evet. Dediğiniz gibi. O böyle bir hadise söz konusu. Fakat ne oluyor? 1-2-3 bir süre sonra Osmanlı İslam Devleti, Emevi Devleti adaletsiz bir devlete dönüşüyor. Toplumun %95'i zekata muhtaç hale geliyor. Saray, saltanat yürüyor, %95'i şey hale geliyor. Ve bir süre sonra birkaç halife geçiyor bu arada. Halifelerden bir tanesi bu iş böyle gitmez diyor. Kendinden sonra gelecek halife olarak Ömer bin Abdülaziz'i vasiyet ediyor. Ben ölünce açarsınız diyor. Yazıyor diyelim ki zarfa veya kağıda koyuyor. Ben vefat edince açarsınız diyor. Açıyorlar ki Ömer bin Abdülaziz'i. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri kim? Hazreti Ömer'in torununun evladı. O sırada da Mekke valisi bu. Mekke valisi. Evet. Başkent Medine. Medine'yi çağırıyorlar böyle diye. O şey istiyor. Tamam böyle olmuş, tavsiye edilmiş ama biat ederseniz kabul ederim diyor. Biat oluyor ve iki buçuk sene şey oluyor, hükümet ediyor. Bak saltanat sürüyor demiyorum, hükümet ediyor. O kadar yüksek bir adaletle, o kadar kendi imkanlarıyla devletin imkanlarını ayıran, devleti öyle bir tasarrufa süren bir uygulama yapıyor ki, mesela bir tanesini söyleyeyim. Ordu nerede diye soruyor. Yani geldi ya artık ordunun olduğu yeri. Efendim ordu Azerbaycan'da, büyük bir kısmı. Niye gitti? Ganimet toplamaya gitti. Ordu ganimet toplamaya gitmez diyor. Ordu hakkı tebliğ etmeye gider. Karşı taraf kabul ederse Müslüman olur. Kabul etmezse şey olur ve cizyesini alır döner. Ganimet almak diye bir şey yok. Bu niyette gitmiş olan orduyu derhal geri çağırıyor. Bu gibi birçok olay var. Olayın detayına girmiyorum ve Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine İslam'ın zaten gelişinin 1. yüzyılı o. İlk müceddit tarih tabir edilir. İlk müceddit. Evet. İslam tarihinde mücedditler vardı biliyorsunuz. Daha sonraki dönemlerde işte şeylere bakın, İmam-ı Gazali'lere, efendim Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi büyük şahsiyetler, İmam-ı Rabbani gibi var, evet, Mevlana Halit, Hazreti Mevlana, evet. Hazreti, bunlar hep devirlerine baktığınız zaman devirleri kaos dönemidir. Ve bu kaos döneminde İslam'ı yeniden taze bir şekilde topluma sunan tavrın, davranışların ve ifadelerin sahibi insanlardır.
Mücedditler.
Evet, mücedditler bunlar. Hı-hı. Evet. Yani ismini şu anda andığımız ve anlamadığımız, onun için hadis-i şerifte her asırda bir müceddit gelecek deniyor. Şimdi bu büyük zatların silsilesi devam ediyor. Bediüzzaman Hazretlerinden önce de ismin biraz sonra hatırıma gelir, bir şey var, yine büyük bir müceddit var Bediüzzaman önce ve şeye geliyoruz. Şimdi Osmanlı Devleti hilafeti temsil ediyor. İslam Birliği Osmanlı Devleti'nin üzerine oluyor. Ama çatırdıyor olay, gidiyor. Sadece devlet yıkılması olarak kalmıyor. İslami değerler, hilafet, şeriata dayalı bir devlet. Hepsi paldır, küldür, yok ediliyor. Yani böyle bir olay, tarihte yok böyle bir şey bunun örneği. Yani mağlup olur mesela Kudüs'ün tarihini anlatsak. Kudüs'ü bazen Müslümanlar alır, bazen öbürünün eline geçer ama bir hilafet, devlet diye bir olay vardır. Osmanlı'nın gitmesiyle her şey hakire yeksan oluyor. Hatta orada tırnak içinde bir şey anlatayım size, bir tarihi atıf. Hindistan burada hilafet kalkınca şey yapıyor, İsmet İnönü'ye mektup yazıyorlar. Diyorlar ki ya kaldırmayın, etmeyin, bu ümmetin tarumar olması olur. Şey, ama illa kaldıracağız diyorsanız diyorlar, hilafeti biz şey yapalım. Hindistan'da,
bize devredin tabii, yani bir nevi.
Hindistan'da hilafet hareketi diye şey var kitapları. Hı-hı. Hint hilafet hareketi diye. İnönü bunlara cevap yazıyor. Yazdığı cevap şu: hilafet kala kala sizin gibi Şialara kalmış değil. Ya kurulacaksak biz kurarız diyor ve reddediyorlar onu. Reddediyorlar. Yani Hint hilafet hareketi diye bir şey var ve olmuyor. Yani oradan şuraya gelmek istiyorum. İslam'ın, ümmetin, hani kitaplarda şiraze vardır ya, sayfaları tutan, tarumar oluyor. İşte o tarumar olduğu zaman yeni ehli imanı birleştirme olayı nasıl olacak? Geçmişte işte büyük zatlar yapmışlardı. Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam Gazali, efendim Hazreti Mevlana, İmam
ve devletler de bu işe sahip çıkıyor tabii o dönemler baktığımızda.
Tabii.
Yani buradan Osmanlı, Müslüman Emevi işte.
Tabii evet. Şimdi 20. yüzyıla geldiğim zaman ilim, teknoloji, fen gelişiyor. Bunlar hep garbın elinde ve Osmanlı'nın merkeze tarumar ediliyor inanç ve şey açısından. Burada işte İslam düşünce, İslam'ın temel değerlerinin yeniden ayağa kalkması, topluma sunulması gerekiyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri o birinci Said döneminden ikinci Said dönemine doğru işte geçişe, mesela sürgün. Orada bir olayı daha anlatayım. Şeyh Said isyan oluyor. Şeyh Said isyanı olunca dindarları şey yapıyorlar işte. Bu arada Bediüzzaman Hazretleri Van'da Horhor Medresesi denilen orada şey Erek Dağı'nın eteğinde bir mağarada orada bulunuyor Bediüzzaman Hazretleri. Oraya askeri birlik geliyor. Yani bir yüzbaşı şeyler, emir gelmiş. Said Nursi'yi de alın gönderin bu şeye gel. Tevkif edecek. Bunlar gidiyorlar, diyorlar ki üstadım biz burada seni görmemiş olabiliriz, seni yok sayabiliriz. Bak İran'a gidebilirsin, güneye giderse Van'da oluyor olay. Hı hı. Bir şeytan geldik bulamadık diye raportlar gönderir falan diyor. Ben oraya gittim, bizzat gördüm. Bediüzzaman Hazretleri bulunduğu yerden 300-400 metre ileride bir yere gidiyor yürüyerek ve orada tefekkür ediyor bir süre. Birlikte şey askeri birlikte orada bekliyor. Gidiyor, geliyor ve ellerini, iki elini birleştirerek şöyle şey alın kelepçeyi vurun diyor, tamam diyor, ben bir yere gitmiyorum ve ülkemde kalacağım diyor. Daha sonraki yıllarda Arabistan'da da olsam buraya gelirdim diyor.
Evet, çok ilginç.
Daha sonraki yıllarda bu çok, bu işte İslam tarihi içerisinde tarihi bir misyonun ifasının şeyleridir, tezahürler.
Yani o ifa etmesi gereken görevi bu topraklarda yapacağını biliyor.
Bu topraklarda yapacağım diyor. Ve bu toprakların içerisinde olacaktır diyor ve gidiyor. Ondan sonra o işte sürgünler, Barlalar, Burdurlar vesaireler,
Denizliler,
hapisler, Eskişehir hapisler vesaire ondan sonra başlıyor. Bütün o hadiselerin içerisinde şimdi geldik sorunuzun cevabına. Bu arada orada, yani bırakın bu Risale-i Nur'ları o hadiselerin içerisinde yazmak. Şeyde yazamazsınız yani, elinizde her türlü imkan olsa bir şey falan, öyle bir eseri çıkarmak çok zor. O hadiselerin içerisinde hapishanede sigara kağıtlarının üzerine yazarak dışarıya çıkarılan, ki kağıt kitap yok, bir yere yazmıyor. Mahpusta sigara içiyorlar, üçüncü sigarası. Kağıtları atmayın diyor. Geliyor, onun üstüne yazıyor, oradan dışarıya çıkıyor ve öyle çıkıyor bir kısım kitapların yazılma süreci o şekilde çalışıyor.
Hiçbiri
ve
galiba hocam böyle hani rahat bir oturduğu yerde değil yani.
Yok.
At sırtında yazmış mesela bir tane şey.
İşaretül İcaz 1. Dünya Savaşı'nda işte o at sırtında ilk.
Ruslarla savaş var.
Ruslarla savaşken bir yandan at sırtında onu yazıyor ve Allah razı olsun Diyanet bastı Mehmet Görmez başkanlığında ve şimdi Diyanet Risale-i basıyor. O şeyde İşaret-ül İcaz'ı da neşretti.
Evet,
bastılar. Onu at sırtında. Yani Risale-i Nur'lar öyle bir yerde, kitaplar, kütüphaneler var. Şuna müracaat edeyim alayım. Böyle bir şey yok orta yerde. Yani yazılmış bu kitaplar var o şeyde ve işte bugün 6000 sayfalık muazzam bir külliyat ve oradan şey yapıyoruz işte.
Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatına baktığımız zaman 3 dönem dedik hocam.
Evet.
3 farklı dönemi görmüş bir insan.
Evet.
Ki Cumhuriyet'in o karanlık dönemlerini de bizzat yaşamış ve 90 yıllık ömrümün bilmem kaç yılı diyor hapishanelerde geçiriyor.
Öyle.
Ki bu gerçek yani, bunu tarih yazdı zaten. Şöyle bir şey sorsam size, Bediüzzaman Hazretleri'ne baktığımız zaman, yani müceddidler dediniz ya,
evet,
Abdülkadir Geylaniler olsun, Mevlana Hazretleri'nin hayatına baktığınız zaman çok karanlık dönemler. Yani dünyanın, evet, karmaşa olduğu, en azından bölgesel karmaşaların, evet, olduğu dönemler. Yine, evet, Bediüzzaman'ın hayatında da aynı, evet, şeyi görüyoruz. Yani Osmanlı'nın belki de en kötü dönemlerinde dünyaya geliyor. İşte Abdülhamit'in o karmaşa dönemleri.
Evet.
Değil mi? Sonrasında Osmanlı yıkılışına bizzat şahit oluyor gençlik yılları ve Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber de Müslümanlara yapılan zulümlere bizzat kendisi maalesef kendisi şahit olmuş oluyor. Şahit
evet.
olmuyor, kendisi yaşamış oluyor
evet.
aslında. Şimdi bu yönüyle baktığımız zaman diğer alimlerden diyelim, diğer İslam büyüklerinden Bediüzzaman'ı ayıran birçok özelliği mutlaka vardır. Siz bu konuda ne dersiniz? Nedir mesela onları diğerlerine ayıran?
Yani şu var, şeyde Allah razı olsun, İslam alimlerinin hepsi çok büyük hizmetler yapmışlardır. Ve böyle temayüz etmiş İslam alimleriyle Bediüzzaman Hazretleri'nin
biz tabii kıyaslamak için değil de dönemine baktığımız
vardır.
Zaman
evet.
algı anlayabilmek için kendisini.
Evet evet, hepsi büyük hizmetler ifa etmişlerdir. Şeyde şimdi Bediüzzaman ümmetin temel meselesine giriyor orada. Hatta ümmetin değil, insanlığın. Yani Risale-i Nur'da yazdığı şeyler, bugün dünyanın karmaşasına bakmayın, süper güçler var, falancanın şu kadar atom bombası var, fişmekenlerim. Ya sonuçta insandır yani. Amerika'daki insan da insandır, Kongo'daki de insandır, Rusya'daki de insandır. Hepimiz yokluk, var oluyoruz, geliyoruz, ölüyoruz ve gidiyoruz. Devletlerin politikası ayrı bir olay. Ben insan olarak buraya geldim, burada neyim var? Kimim, nereden geliyorum, nereye gidiyorum? Bütün dünya insanlığının sorusudur bu kafasını
evet.
çalıştıran. Bediüzzaman Kur'an'a dayalı olarak bu sorunun cevabını veriyor. Ey insan, herkese. Yani şey, muhatabı bütün insanlık. Ama evvela tabii Müslümanların dejenere olmaya yüz tutmuş olan bilgilerini derleyip toparlayarak böyle bir şeyin içerisinde oluyor ve işte buradan Risale-i Nur'ların telife hadisesi çıkıyor ortaya. Bunların içerisinde bazıları şerh ve izahlar oluyor, bazıları da yeni yorumlar oluyor bunların. Öyle bir şey cevap vermiş olayım yani sizin sorunuza. Hı-hı. Bilmem tam cevabı verebildim.
Eyvallah.
Mi?
Yani şu evet. aslında şöyle, Bediüzzaman'ı tanımlayan bir cümle desek siz ne dersiniz? Mesela ben şunu söyleyeyim, mücadeleci kişilik. Böyle bir zat değil mi? Yani hayatının başından sonuna kadar hep mücadele etmiş.
Yani mücadele etmiş ama mücadelenin tabii mücadele kişiliğini temel kaynağı iman tabii, yani müthiş bir iman ve iman uygulamasının son olarak nasıl mücadele edilmesi gerekiyorsa, çünkü şey var, Bediüzzaman'ın mücadelesi kavga, gürültü, benim 50 binim var, sen kaç kişi, savaş mücadelesi değil, fikirle, tefekkürle yap. Mesela şey var, mesela yazı olayında, Kur'an hattıyla olan yazı olayında ta Latin harflerini bu millete sürekli empoze ettikleri için direniş göstermiştir. Matbaalarda basılsa Latin harfiye basılır. Hayır. Elle yazılacak, bir tane yazılacak, iki tane yazılacak. Düşünebiliyor musun? Yani bir sayfa siz yazacaksınız, bir sayfa ben yazacağım, bir sayfa falanca yazacak, o sayfalar birleşecek, bir kitap olacak. Yani o tasavvuru bile çok güç böyle bir şeyin.
Ama öyle olmuş.
Ama öyle olmuş. İşte hizmetin diriliği oradan geliyor, köklü çınar gibi. Risale-i Nur hizmeti onun içindir. Bakın, çınarlar yılda yarım santim veya bir santim büyürler. Ama yüzlerce yıllık çınarlar vardır. Dikenler ise bir senede 2,5 metre çıkan, bir mevsimde 2,5 metre çıkar ama mevsimin sonunda biter diken. Onun Risale-i Nur bir anlamda çınar gibi bir büyüme olaydır ve hala da öyle devam etmektedir yani.
Çok doğru. Peki hocam, Bediüzzaman Hazretleri'nin hizmetlerine baktığımız zaman, İslam'a yapmış olduğu hizmetlere baktığımız zaman sadece bunu bir risale, ya bir kitap olarak görmek mi, düşünmek mi lazım, yoksa daha farklı şeyleri de var mı? Yani bütün şimdi, hayatı mesela sadece bir kitaba indirgeyebilir miyiz?
Şöyle diyeyim. Şimdi kitap demek içinde bir fikir, tefekkür manzumesi. Burada yazılacak Kur'an'ı bu asırda biz nasıl yaşayacağız, nasıl anlatacağız? Hepsini şey yapmış ve kendini de çekmiş aradan. Yani ve diğer uyguladıkları şeyler de o kitabın içerisinde, mesela lahikalar vardır.
Hı hı.
Barla layıkası, Kasım'ın layıkası, Emirdağ layıkası, birinci ve ikinci ciltleri vardır bunun. Oralarda Risale-i Nur'undaki iman hakikatlerinin nasıl uygulanacağına, ne yanlış ne doğru mektuplarla bunları şey yapmıştır. Ve bir de şunu söylüyor Bediüzzaman. Bakın diyor ki, bu Risale-i Nur'lar benim ölümümden sonra parlayacaktır diyor. Bak yani ya geldik gidiyoruz da şu hayatımızda bu kadar uğraştık, şu kitapları da bir doğru düzgün basıp böyle bir şey düşünmüyor, yok. Ve nitekim Risale-i Nurların yayılması işte 60'tan sonraki, 1960'tan sonraki süreç oluyor. Bugünkü gibi matbaalarla, tırlarla, kamyonlarla Risale-i Nur o zaman yok ki öyle bir şey yani. Ben işte 67 o yıllarda tanıdım Risale-i Nur'u. Yanımızda Risale-i Nur taşırken kapağını ciltlerdik. Küçük küçük kitaplar olurdu. Yollarda arama falan oluyordu. Gördükleri zaman Said Nursi'nin yazdığı bir kitap yanınızdaysa içeriye giriyorsunuz. Kimimiz kapağını yırtardık üniversite şeylerine, başka bir şeyle yapardık. Öyle şeyler olurdu yani işte 1960'lı 70'li yıllarda vesaire. Şimdi buraya geldi. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın kitap yazmış olması dünyanın çok büyük bir hadisesidir. Yani her ne yaptıysa da o Risale-i Nur'a kendi şahsiyetini de onun içerisinde feda etmiş zaten. Onun için ondan başka bir şey yapmış mı sorusu, her ne yapmışsa o kitap için yapmış zaten.
Eyvallah. Peki hocam bir de isterseniz bu kadar Risale-i Nur'a da giriş yapmış olduk ama Bediüzzaman'ın kişiliğini biraz bize anlatsanız. Yani baktığınız zaman mesela bir kere çok zeki bir insan.
Evet.
Müthiş bir hafızaya sahip olduğunu evet. düşünüyorum. Ben şahsen çok etkilenmiştim bu özelliğine evet. bildiğimde. Şu an benim hafızamda kalmadı ama bilmem kaç tane kitabı hafızasından 3 ayda bir miydi? Evet. Tekrar ediyormuş.
Evet.
Yani o zordu şartları evet. falan düşünerek demek evet. ki ezberlemiş ciddi evet. anlamdaki bir takım evet. kitapları. Bediüzzaman'ın kişiliğinde bu şimdi Risale-i Nur elbette çok muhteşem bir eser. Yani içine baktığınız zaman sadece bir tanesini bile ele alsak içinden onlarca yüzlerce belki kitap çıkacak eserler bunlar.
Eyvallah.
Bunu yazmak için yani sonuçta bu zat bir peygamber değil, yani Allah tarafından indirilmiş bir ayet söz konusu değil, haşa. Evet. Bunlar sonuçta bilgilerinin toparlanmasından ortaya değil mi karılmasından ortaya çıkan
evet.
fikirler, düşünceler veya işte çözümler diyelim. Buna bu yönüyle baktığımız zaman Bediüzzaman'ın o ilmi kişiliğini nasıl anlatırsınız? Yani nasıl bir ilmi kişiliğe
şimdi
sahip?
Şimdi bir ilmi kişiliğini anlatayım. İlmi kişiliğinden önce şöyle bir ayrım yaparım. Şimdi bir vahiy vardır, bir de ilham vardır.
İlham var, evet.
İlham vardır. Kur'an-ı Azimüşşan vahiydir. Peygamberlere gelen vahiydir.
Evet.
Aleyhisselatü Vesselam Efendilerimize. Bir de ilhama bağlı yazılmalar vardır. Bunu Bediüzzaman'ın bazı yazılarında bunu görürsünüz. Mesela layıkaları okuduğunuz zaman layıkaların bazıları ilhamidir, bazıları ilhami değildir. Aralarında fark görürsünüz. Risale-i Nur'la layıkalar arasında da bir fark görürsünüz. Mesela bunun en hatırası zengin uygulamasını dinlemiştim ben. Şimdi Haşr Risalesi vardır, 10. söz.
Evet.
Haşr Risalesi. Haşr Risalesi'nin yazıldığı tarihlerde 1927, 26, 27 zaman Barla'da sürgünde. O tarihlerde bir dergi çıkarıyor devlet destekli, Abdullah Cevdetler filan. Ölümden sonra dirilme mirilme yoktur diye böyle bir derginin kapağında da dergiyi ben gördüm. Ayağa kalkan bir iskelet var. Yani böyle dergi diyor ki böyle saçma bir şey mi olur ya, öldün müydü bitiyorsun işte filan diye. O tarihlerde Bediüzzaman ölümden sonra dirilme, Haşr Risalesi odur. Dirilmeye şey yapacak. Tevafuk ediyor o tarihe yani.
Zaten hocam üzerine bir eser yok değil mi? Yani gerçekten muhteşem
öyle
bir eser.
Haşr Risalesi'nin üzerine hakikaten öyledir. Şimdi onu şey yapıyor, nasıl yazılıyor Haşr Risalesi? Orada Bediüzzaman'ın yanında kendi yazısı çok güzel değil üstadın. Ha, katipler var efendim.
Bu katip dediğimizde yani yanlış anlamasın dinleyelim. Öyle gönüllü yanında bulunan insanlar.
Ve köylüler şey var, köylüler evet, katipler yani öyle hazır bekleyen bilen, yazmayı bilen kişiler evet. yani yazmayı bilen Barla'da yani yaz dediği zaman yaz. Bediüzzaman Hazretleri Barla'da bir hat üzerinde gidiyor geliyor ve şu ayeti kerimeyi okuyor. Estağfirullah. Fendur ila asar rahmetillahi keyfe yuhil arda bade mevtiha inne zalike le muhil mevta ve hu ala kulli şeyin kadir. Ayet-i kerimesini gidiyor geliyor belki 100 defa 150 defa. Bu ayet-i kerime mealen de zaten bir bahar. Allah'ın rahmet eserlerine bak ki ölümünden sonra nasıl diriltiliyor. Siz de öldükten sonra öyle dirilteceksiniz. Yaklaşık olarak meali hı-hı. böyle, tamam mı? Bunu şey yapıyor, okuyor bunu, gidiyor geliyor ve o yazacak şeye, o katibe orada yaz kardeşim diyor. Bu kadar. Ve Haşr Risalesi çıkıyor. O yaz kardeşimle beraber Haşr Risalesi çıkıyor. Yanında ne bir kitap var ne bir müracaat şeyi var filan. Ve o Haşr Risalesi ortaya çıkıyor. Yani yazılma olayı böyle. Bugün hala Haşr Risalesi çok muhteşem bir risaledir.
Evet,
yani Risale-i Nur'un kendisi muhteşem ama içinde Haşr Risalesi de apayrı bir ihtişama sahip olan bir şeydir. Yazılma olayları böyle yani. Niye şimdi olayın o tarafına gelelim? Neden öyle? Çünkü bu asırda iman üzerine taarruz var ve en önemli taarruzlardan bir tanesi ya ölümden sonra dirilmek, bilmek, bırakın öyle şeyleri. Yok öyle bir şey. Üzerine geliyor Kur'an'ı reddedici filan şeyler var ya. Ha, o zaman muhkem olması, çok muhkem olması gereken alanlara tahkimat yapılıyor, güçlendirme yapılıyor işte. Haşr Risalesi'nin zuhuru o şekliyle oluyor.
Evet.
O şekliyle oluyor.
Tabii Bediüzzaman'ın kişiliğine baktığımız zaman az önce de hani biraz dile getirdik. Çok zeki bir insan, çok ilim sahibi, gençliğini tamamen medreselerde ilim öğrenerek geçirmiş
evet.
bir zat. Bu yönüyle de baktığımız zaman birçok fikri var ama fikirlerinin bazıları da hayata geçirilememiş maalesef. Mesela Medresetü Zehra diye bir
evet.
Hem fenli ilimlerin hem İslam ilimlerinin bir arada okutulacağı bir üniversite hayal ediyor.
Evet.
Hatta Abdülhamit'e gelmiş değil mi hocam?
Evet.
Abdülhamit'ten böyle bir ricada bulunuyor. Yani böyle bir para versen
evet.
de böyle bir yer kursak diye.
Evet.
Herhalde zannediyorum kabul edilmemiş böyle bir şey.
O daha sonradan 163 altın vererek kabul ediliyor ama savaş çıkıyor vesaire.
Evet, bu arada maalesef.
Şeyler oluyor. Şimdi Medreset-i Zehra olay. Yani Bediüzzaman Hazretleri.
O fikirle çıkan bir şey.
Şeyde İslam'ın bugün de hala İslam dünyasının önemli bir problemidir. Fen ilimleriyle din ilimlerinin mezcinin olduğu bir medrese gerekir bize diyor. Üniversite gerekir. Medrese-i Zehra bu.
Peki hala yok değil mi şu anda?
Yok ama bir anlamda onu yani öyle bir devlet kurumlarının içerisinde yok. İnşallah olur. Fakat onun bir anlamda Risale-i Nur talebeleri kendi hayatlarında uyguladılar. Mesela ben dini eğitim, köklü bir dini eğitim görmedim. Yani Kur'an kursu, Kur'an'ı yüzünden okumayı öğrendik. Namaz surelerini okumayı, ondan sonra mühendisliğe falan gittik ve ben makine mühendisiyim. Fakat Risale-i Nur beni öyle bir hale getirdi ki işte biraz evvel bir ayet-i kerimeyi okudum mesela o konuyla alakalı diye. Zihinlerimizdeki fenni bilgilerle
İslami bilgiler.
İslami bilgilerin mezcine doğru gitti ve ben kendi hayatımda onları çok kolay öğreniyorum ve anlatıyorum. Liselerde evet. seminerler veriyorum şeylerde, liselerde o lise 2 ve lise 3 gençlerine bunları anlatıyorum ve hayretle dinliyorlar mesela. Onlar da yer çekimini çocuklara bir gün yer çekimini anlatıyorum sadece bu kadar. Türkiye'de yer çekimine, Tahran'da yer çekimine, Pekin'de ne Washington'da ne mesela 4-5 yerde. 100 metreden yukarıdan bir parayı atarsanız kaç dakikada yere düşer. Hepsi aynıysa bunun ne? Allah'ın koyduğu bir kanunu konuşuyorsunuz işte.
Evet.
Alın size bu şey Risale-i Nur tarzı bir anlatım tarzıdır işte. Onu veriyor ve o şekliyle gidiyoruz.
Evet yani aslında şunu kastediyoruz değil mi hocam? Yani Üstad'ın Bediüzzaman Hazretleri'nin bu derin ilminden birçok fikirler ortaya çıkmış. Risale-i Nur'larda bunu
evet.
daha çok görüyoruz tabii. Hepsini yazmış mıdır bilmiyoruz ama. Muhtemelen yazmamıştır. Mesela bir de Bediüzzaman'ın mücahit bir yönü var. Yani şimdi bunu şundan sormak istiyorum aslında. Bediüzzaman'ı karalamak isteyen bir kesim var
evet.
ülkemizde. Dünyada da var ama ülkemizde de var. Yani işte Kürt ırkından, Kürt olduğu için
evet.
bir karalamaya söz. Kürdi diye karaladılar
evet.
vesaire. İşte devlete isyan etmiş diyorlar ki hiç böyle bir şey hayatında olmamış.
Evet.
Biraz da buna değinsek mesela o Rus savaşında değil mi talebelerini toplayıp ki gençlik yılları 93 harbi mi diyorlar hocam ona?
Daha sonraki.
Daha sonraki Ruslarla yaptığımız harpte yani bizzat savaşmış ve esir düşmüş.
Esir düştü.
Komutan olarak
evet,
değil mi
evet,
talebelerin
evet.
başında? Bir anlatır mısınız hocam oraları o mücahit
yani,
yönünü?
Şey var bir Rus işgali oluyor.
Evet Erzurum
Anadolu'da.
Tarafından giriyorlar.
Evet Rus işgali
Kars,
oluyor.
Erzurum
bu Rus işgalinde Bediüzzaman şey talebe şey yapıyor. Ha, memleket savaş şartlarına girdi. Şimdi medresede oturup şey yapmak değil talebelerini de alıyor. Müfrezesini
evet.
kuruyor. Ve savaşın içerisine giriyor. Birçok talebeleri şehit oluyor. Kendisi yaralanıyor ve o yaralanmanın akabinde de esir düşüyor Ruslara. İşte Kosturma ya Rusya'nın içerisine bir yer kosturmaya oraya
götürmüşler esir olarak.
Evet, esir olarak orada bir süre dersen bir sene iki sene, yani o miktarı ben tam bilmiyorum, bellidir de o süre orada kalıyor. Orada kalktığı zaman da hatta şöyle bir olay yaşanıyor.
O çok ilginç ve güzel bir olaydır.
Rus komutan geliyor. Komutan geldiği zaman herkes ayağa kalkıyor. Bediüzzaman kalkıyor.
Galiba bu Genelkurmay Başkanı seviyesinde birisi.
Genelkurmay Başkanı seviyesinde birisi. Evet, Rusya'nın önemli bir şey. Kalkmıyor. Bu niye kalkmıyor diyor. Beni tanımadı galiba diyor. Yok diyor, tanıdım diyor. Sen diyor.
Alexander bilmem ne diyor.
Filancasın diyor. Niye kalkmadı diyor. Şey yapar diyor, bir Müslüman diyor, bir gayrimüslim ayağa kalkmaz diyor. Öldürün şunu diyor. İyi diyor, tamam olabilir diyor. Benim diyor abdestimi alayım, namazımı kılayım, ondan sonra diyor, kalkıyor abdestini almaya, namaz kılmaya şey diyor. Öyle bakınca o komutan Nikola Nikolovic mi?
Evet, aynen öyle.
Ya bu galiba samimi diyor, onu şey yapmayalım diyor.
Amacı diyor bana saygısızlık değilmiş diyor.
Amacı bana saygısızlık değilmiş diyor ve orada o idam olayından öylece kurtulmuş oluyor. Yani Bediüzzaman'ın hayatında böyle birkaç tane 31 Mart olayında vesaire böyle idam olayları vardır. Oradaki hadise de bu şekliyle şey yapıyor.
Yani sonra oradan kaçıyor birbirinin yardımıyla.
Yani nasıl olduğu çözemediğimiz Berlin filan üzerinden işte o ne nehirleri, Volga nehirini bilmem ne nehirlerini aşarak ederek nasıl geldiyse
Tunalı'da,
evet, Berlin'de bir otelde kaldığını biliyoruz, onu tespit ettik. Oradan işte İstanbul'a geliyor. İşte İstanbul'a geldiği zaman zaten Birinci Dünya Savaşı bitmiş 1918 yıllarda. Darül Hikmetül İslamiye'ye büyük alim, yani bir Osmanlı'nın içindeki bir elin parmakları kadar.
Ya şu an tanımıyoruz o kadar ama hocam o dönemde çok bilinen, çok meşhur birisi.
Tabii.
Bütün dünya tanıyor hatta.
Evet.
Adeta
evet,
yani.
Evet. Darül Hikmetül İslamiye'de şey oluyor. Orada
Mehmet Akifler falan
Mehmet
da var.
Mehmet Akifler var. Yani çok büyük,
aynı grubun içerisinde.
Evet evet. Hı-hı. Çok büyük alim zatlar var. Oluyor. Ondan sonra bir şey, yani buralar bana dedi, yani düşün ki işte devlet mağlup olmuş, Osmanlı
işgal altında
falan.
İngilizler gelmişler.
Öleceğim nasıl olsa, gideyim memleketimde öleyim diyor. Bu konuya burada şimdi girmeyelim ama 26. Leman'ın 13. ricasında bu konuya çok güzel temas eder. Ki üstad kendi halet-i ruhiyesi ve o halet-i ruhiyeden ki sıkıntılardan Esma-i Hüsna tecellisiyle nasıl çıktığını anlatır orada. 26. Leman'ın 13. ricasında.
Peki. Şimdi Bediüzzaman'ın bu konuyu aslında neden açtık hocam? Yani bu örneği neden verdik? Bediüzzaman'ı tanımıyoruz. Tanımadığımız ölçüde de hakaretler ediyoruz.
Evet.
İşte Kürdidir, Türklere karşı gelmişler.
Onu sormuşsun, evet.
Şudur budur diyerek hakaretler ediyor ama yani görüyorsunuz bu ülke için savaşırken esir düşüyor ve idamla idam öldürün diyor yani komutan orada ve yani son kıl payı deriz yani son anda kurtulup tekrar geliyor ülkemize. Yani böyle bir insan hatta Şeyh Said miydi hocam, o tam hatırlayamadım.
Şeyh Said isyanı vardı. Evet.
Birisi yardım istiyor da o Türklere kılıç çekilmez diyor.
Evet,
bu
işte
İslam'a hizmet eden bir millet diyor.
Evet,
diyor.
Evet.
Ki istese hani onlar yardım etse belki orada bir sürü ayaklanmalar şunlar bunlar olacak.
Ya Şeyh Said, şimdi uzun yıllar Şeyh Said'le Bediüzzaman Said Nursi'yi karıştırdılar. Hala da belki karıştıran vardır.
Evet.
Şeyh Said ayrı bir, yani Allah rahmet eylesin. O da İslami hedefleri olan şey yani.
Devrim farklı kanunlarına karşı çıktı diye idam ediliyor.
Şey var, oraya girmeyelim. Hı-hı. O ayrı bir alandır. Ondan şey yaptılar. Fakat Bediüzzaman Hazretleri müsbet hareket diye bir tavrı vardır. Tarzı vardır.
Evet.
Onu talebelerine kendinden sonralara şey yapmıştır. Yani devletle kavga, gürültü ederek olacak değil. Hatta bakın burada bir şey anlatayım. 1933 veya 34'te o tarihteki rejimi hatırlayın. Devleti yöneten kim, nasıl baskı yapıyor, ezan Türkçeleştirilmiş, camiler kapatılmış filan, yani o dönemden bahsediyoruz. İtalya'yla aramızda bir ihtilaf çıkıyor. Ve içerideki bazı Müslüman alimler diyorlar ki ya bu ihtilaftan biz İtalya tarafını tutalım. Bizimkileri yensinler, Türkiye yönetenleri, çünkü bunlar dine şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Böyle bir şey yapalım tarzında yazılar yazıyorlar veya haberler yolluyorlar. Böyle bir şey oluyor. Öyle yazı yazamazlar da. Bunun üzerine Bediüzzaman bir yazısı var. Diyor ki biz fereç ve sürur isteriz ama kafirlerin kılıncıyla değil, onların kılıçları başlarını yesin ve yiyecek diyor. Yani Türkiye'nin içerisindeki yönetimin bize baskısı olabilir ama bu yönetime karşı ben gidip de elin kafiriyi de
desteklemem onları.
Asla yapmam. Onların başını yesin ve yiyecek diye bir şey yazıyor.
Aynı şekilde İngilizler hocam İstanbul'u işgal ettiğinde de bir kitap yazıyor değil mi o zaman?
Tabii. Hutuvatisi'de. Evet.
Ondan dolayı da İngilizler vur emri falan çıkarmışlar.
Tabii galiba. Ölümüne şey yapıyorlar. Yakalayın ve öldürün.
Öldürün diyorlar. Öldürün.
Evet. Cenab-ı Hak muhafaza edince ediyor işte. Çünkü tarih içerisinde bir manevi Rabbi Rahim'imiz görevlendirmiş artık. Yani bizim için meçhul olan her şey Rabbi Rahim'imizin ilm ezelisinin içerisinde. O her şeyleri biliyor, öyle şey yapıyor.
Evet. Kıymetli dinleyenler, programın da böyle sonlarına doğru yaklaştık. Yaklaşık bir 10 dakikamız falan var. Haluk İmamoğlu hocam bugün konuğum. Çok kıymetli abimiz bugün konuğumuz ve Bediüzzaman'ı konuşuyoruz. Risale-i Nur'u konuşuyoruz. Tabii Risale-i Nur konusu çok geniş bir konu. Yine Bediüzzaman'da hakeza yine belki günlerce konuşsak işin içinden çıkamayacağımız bir zat. Hayatında biz böyle hani bugün biraz karmaşa gibi oldu ama orasından burasından tırtıklıyoruz böyle hayatın çeşitli noktalarını.
Ya küre gibi şimdi bir küreye baksanız bir... şimdi dünyanın küresi şurada olsa evet. Türkiye tarafından baksanız Arjantin'i göremezsiniz. Arjantin'den baksanız Türkiye'yi göremezsiniz. Ben o zaman öyle bir şahsiyet kesinlikle. Yani. Onun için çok yönlü bakmak lazım. Öyle birkaç.
Kesinlikle. Peki hocam Risale-i Nur'larda sizin gördüğünüz ne oldu mesela? Yani şimdi demin bahsettiğiniz devrin büyük alimlerinden birisine gidiyorsunuz ve Risale-i Nur okuduğunuzu söylüyorsunuz. Da okumaya devam edin diyor. Şimdi yani o dönemde de elbette başka bir takım tarikat liderleri diyelim, şeyhleri diyelim. Evet. Onlar da varken siz neden Risale-i Nur'a takılıp kaldınız? Bunu sorsam.
Şu deminki sorunun cevabından hareketle buraya şey yapayım dediğim. Bediüzzaman'ı eleştirenler falan oluyor evet. diye söylemiştiniz evet. ya ona bir cevap vereyim. Şimdi şey var.
Neden?
Bediüzzaman üzerinden prim yapmak isteyen birileri var. Bak ben buna çattım, şöyle yaptım, böyle yaptım filan diye. Artık derin devlet üzerinden mi prim yapmak istiyor, birilerine yaranarak mı bir şey yapmak istiyor filan kendi bulunduğu sosyal gruba mı? Çünkü şey yani Bediüzzaman'a yapılan o iftiralara bile cevap veren bir yapımız yok bizim. Yani biri bir şey söylüyor, geçiyor, unutuluyor. Risale-i Nur ve Bediüzzaman'ın kurduğu bu hareket devam edip gidiyor. Dalga devam edip diyor. Yani öyle her yazılana bazen arkadaşlar abi filanca şunu yazmış bir cevap verin filan diyor. Hangi birine cevap vereceksin ki vermiyoruz ama onlar bitiyor. Bu hareket böyle devam ediyor. Niye? Çünkü insanın fıtratına şimdi şeye geliyorum sorumuza da insanın fıtratına uygun bu çağın ihtiyacına uygun bir Kur'ani anlatım yapıyor Bediüzzaman Hazretleri. Kainatı okuyoruz biz. Bakın şimdi şeyi kaldıralım orta yerden. Risale-i Nur olarak Risale-i Nur'dan aldığım derslerle hem de sorduğunuz soruya da bakmayalım. İslam alemine abi vaziyet berbat battık gidiyor. Yemen şöyle, Sudan böyle, Irak böyle, Afganistan'da şu oldu. Şurada şu kadar milyon kişi öldü. Burada bu kadar milyon kişi öldü. Doğru mu? Doğru. Filistin'de durumumuz şöyle. İşte Siyonistler şundan şunu ittifak etti, şurada şunu yaptı, burada bunu yaptı. Günlük siyasetini etkimizin olamayacağı bir alanda siyaset konuşuruz. Bol bol yani bu evet. çoktur. Şimdi bunu açsak 10 saat konuşsak burada 10 kişi.
Bunalımdan çıkamayız ki hocam o zaman. Bunalıma gireriz.
Evet evet. Ha, şimdi şey ne yapıyor? Bediüzzaman Hazretleri ne yapıyor? İnsanı insan olarak alıyor. Devletler ve siyasetler ayrı bir olay. İnsan olarak alıyor ve bunlar ahseni takvim. Her insan ahseni takvim üzere yaratılmış.
Kesinlikle. Bir de yani mesela bu konuyla alakalı Bediüzzaman'ın bazı sözleri var ki böyle duvarlara çakmak evet. lazım bunları. Mesela ümit var olunuz. İstikbali inkılabat içinde en gür seda İslam'ın sedası olacaktır
evet.
diyor.
Evet.
Şimdi sizin az önce bahsettiğiniz bunalımları düşün o zaman hani evet. bunalımdan kurtuluyorsunuz.
Evet. Tabii. Peki bu yani nasıl olacak? Bediüzzaman onu bir mübalağa olsun diye söylemiyor ki.
İnandığı için.
He, inandığı için. Nedir inancının ana unsurları? Biz İslam'ın temel meselelerini yaşar ve ona aynadarlık yaparsak insanların yöneticileri nasıl olursa olsun o siyaset aleminin işi. O taraf ayrı bir hadise. Ha, siyaset aleminde Bediüzzaman İslam'a aykırı hareket etmeyen kitle tarafına desteğini vermiştir ve o kadardır yani. Onun ötesinde bir hedef kitlemiz herkestir. Her parti mensubudur. Yani bir de o var. Her parti mensubu ve herkestir. Hristiyanıdır, Müslümanıdır, dinsizidir, komünisttir. Hepsine, biz hepsine muhatap olacağız. Neyle muhatap olacağız?
Mevlana'da ne farkı var hocam?
Efendim?
Mevlana Hazretleri'nin ne farkı var?
Mevlana Hazretleri de devrinde onu yaptı zaten işte.
Farkı yok.
Evet. Tabii Hazreti Mevlana devrinde.
Ne olursan ol gel.
Evet, devrinde onu yaptı. O da çünkü işte devrinin şeyi, müceddidi, şeyleri, Rabbini tanıtıyor. Yani Mesnevi'de anlatılan Hazreti Mevlana'nın yaptığı. Biz de kainat kitabına bakarak Rabbimizi bu Bediüzzaman'ın anlattığı dille şey yapıyoruz. Mesela Risale-i Nur'un biliyorsunuz sözler, küçük sözler. Kaç sayfa? 40 sayfa bir kitaptır. 30-40 sayfa içinde birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, altı, dokuzuncu söze kadar vardır. Vardır. Birinci sözü kaç sayfadır? 2 sayfadır.
Bismillah diye.
Bismillah başlayalım. Her ayrım başındır. Ha. Okuyorsunuz. Ya iyi de yani Bismillah zaten hep beraber biliyoruz. Bununla ne anlatılacak ki yani, ne farkı söyleyecek? Ha. Şimdi onu okuduğunuz zaman koyun süt verirken Bismillah der. Ağaç meyve verirken Bismillah der. Fidan büyürken, ay güneş dönerken Bismillah der. Kainatın Bismillah'ını okutuyor bize şimdi. Bismillah'a kainat temaşasından baktığınız zaman olayın şekli değişiyor birdenbire. Yani mesela bizim sadece lokmayı alırken, suyu içerken Bismillah dememizden öte varlık yani aleminden,
sloganikten çıkarıyor olayı.
Tabii varlık aleminde müşahede ettiğimiz her şeye Bismillah, çiçeklerin şeyin her birisi zikir halinde. Zikir halinde olan şeyler. Mesela
mesela ben kedilerin mırmır etmesinin rahim çok etkilenmiştim ilk duyduğumda. Evet.
Şimdi büyük zatlardan misal veriyoruz ya, bakın Sümbül Efendi Hazretleri vardır ya. Sümbül Efendi Hazretleri'nin adı niye Sümbül Efendi Hazretleri'dir? Sümbül Efendi Hazretleri. Şey var, hemen özetleyip şey yapıyorum. Talebelerini şey yapıyor, evladım bahar günü gidin her biriniz bir şeyler alın. Gelin diyor Sümbül Efendi Hazretleri'nin şeyi. O da herkes gidiyor, birçok şeyleri var. Biri de Sümbül Efendi Hazretleri'dir bunların. Gidiyorlar, herkes güzel çiçekler toplayı getiriyor. Şeyhinin önüne koyuyor onları. Sümbül Efendi Hazretleri'ne diyor, sen ne getirdin evladım? Efendim diyor, bir herkes hepsi o kadar büyük bir zikir ediyordu ki koparmaya kıyamadım, bir kurucuk sümbül çubuğu getirdim diyor. Bak. Ve onu halife yapıyor işte Sümbül Efendi Hazretleri'nin şey yapıyor. Yani büyük zatlar kainat kitabını okuyorlar. O büyük zatların okuduğu kainat kitabını Bediüzzaman Hazretleri Kur'ani bir yansıtmayla bugün hepimize veriyor. Biz sıradan insanlarız yani öyle. Ve biz kainat kitabını okumaya başlıyoruz. Yani esas sorunun evet. Cevabı oradan bu noktaya eyvallah geldim. Hocam. Onun için kainat kitabını okuyabilmek çok önemli.
Eyvallah. Yani şunu sormuş olayım o zaman. Son birkaç dakikamız kaldı. Programın sonuna geldik. Bediüzzaman'ı hani tanıyalım istiyoruz ya.
Evet.
Yani dinleyicilerimizin de tanımasını tabii ki istiyoruz. Okumalarını istiyoruz Risale-i Nur'u. Şunu sorsam. Bediüzzaman'ı tanımak için ya da Risale-i Nur'u tanımak için... yani hiç bu iş hiç ilgilenmemiş, hiç okumamış bir insan için söyleyelim... Yan kitaplar mı okumayı tavsiye edersin yoksa direkt Risale-i Nur okuyabilir miyim?
Direkt Risale-i Nur okusunlar.
Çünkü çok fazla kitap var Risale-i Nur anlatan.
Anlatan var. Risale-i Nur'u okuyunca o kitaplara ulaşırlar. Direkt yan kitapları okuyup da oraya dedi. Ya aslında birinci söz işte az evvel okudum. Oradan başlasın. Zaten merakı tahrik olur. Diğer kitapları da alır. Yani şey esas olan Risale-i Nur'dan herhangi bir bahisten başlayıp okumak daha iyidir. Yani peki, ben öyle çok tanıyorum.
3-5 cümleyle peki Risale-i Nur'u bize anlatsanız. Yani mesela o Şam'daki bir konuşması var ya Bediüzzaman'ın.
Evet, evet.
O benim çok etkilendiğim
Hutbe-i Şamiye evet. Diye mesela bahsedeyim. Şam'daki Hutbe-i Şamiye olayı Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmaya, İslam aleminin sıkıntıya girdiği 1900'lü yılların başı artık. Evet. Daha Birinci Dünya Savaşı'na girmemişiz ama Bediüzzaman Hazretleri orada yeniden İslam'ın dünyaya hakim olacağını, İslam'ın ışıklarının onları anlatıyor Hutbe-i Şamiye'de.
Evet. Emeviye Camii'nde.
Emeviye Camii'nde evet.
Oradaki mesela mesajlara baksak bile bu Risale-i Nur'un ne kadar muhteşem olduğunu anlıyoruz değil
tabii,
mi hocam?
Tabii tabii.
Çünkü evet. İslam'ın daha doğrusu Müslümanların problemlerini anlatıyor ve çözümlerini anlatıyor.
Çözümlerini orada. Anlatıyor.
İslam tabii. Dünyasının bu karmaşasının evet. Hala günümüze geçerli değil mi hocam o anlatılanlar?
Elbette geçerli. Onun için işte Risale-i Nur'lar. Bakın şu olayı yaşadık yani son dakikalarda. İslam dünyasında birçok siyasi veya başka olaylar oldu. Geride bıraktığımız benim tanıdığım 50-55 yıllık içerisinde bugün onların hiçbirisi fonksiyoner olamıyor artık. Bittiler. Hı hı. bir fonksiyoner olan şu anda İslam dünyasında Risale-i Nur. Risale-i Nur'u Bediüzzaman Hazretleri tamirci atom bombasına benzetir. Bu şimdi sıradan bir benzetme değildir. Atom bombası radyoaktif genişleme yapar. Biri diğerine tetikler, biri diğeri. Atom öyledir ya. Evet. O tahripçi atom bombasıdır. Tamirci atom bombası da böyle okursunuz. O onu etkiler, o onu etkiler, böylece gider. Onun için dünya, Allah'ın izniyle dünyanın ömrü varsa dünya çok saadetli günler görecek. Bugünkü karmaşa durumlarına bakmayalım. Ne güzel günler olacak. Yani onun için programın başlarında Ömer bin Abdülaziz Hazretlerinden önceki dönemi onun için misal vermiştim. Hadi onunla bitirmişim.
Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Bize ne demek, ben de engin bilgilerinizden faydalanmış olduk bir saat boyunca. Son birkaç cümleyle programı bitirmiş olalım. Siz neler söylersiniz dinleyicilerimize?
Ben Seyir FM'e böyle güzel programlar yaptığı için size de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu tevhid eksenli, efendim İslam'ın gelişmesi için Müslümanların kimden ve nereden olursa olsun istifadelerine taraftar olmak düsturuyla Seyir FM'i bu yaptığı programlardan dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum ve alkışlıyorum. Bereketi bol olsun.
Peki. Bunları söyler. Bunu söyleyen insan eski Moral FM'in genel müdürü, genel yayın yönetmeni, her şeyi olmuş kurucularından bir tanesi. Evet. Bir radyocu hocamızdan bunları duymak da tabii ki radyomuz adına da sevindirici bir durum diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Yani Bediüzzaman Hazretleri ve Risale-i Nur'la ilgili gerçekten hocam konuşacak çok şey vardı. Hala da var konuşabileceğimiz. İnşallah başka bir programda siz kısa bir yurt dışında olacaksınız. Yurt dışından geldikten sonra inşallah bir daha sizi konuk edip Bediüzzaman'ın farklı yönlerinde inşallah konuşmak isteriz.
Amin inşallah. Teşekkür ediyorum ben de size böyle bir program yaptığınız.
Eyvallah. Ben de size tekrar teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerimize de bize zaman ayırdıkları için minnettarız efendim. Teşekkür ediyoruz. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte pazar günü birlikte olmak ümidiyle her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olunuz.
Yaşasın cehennem, cehennem. Dünya zevkleri nedir hiç bilmem ben, bilmem ben. Üstüme gelse bütün bir dünya, bir dünya. Rahman'ın yolundan dönmem ben.
Saçlarım kadar başım olsa hak yoluna olsun feda. Saçlarım kadar başım olsa hak yoluna olsun feda. Saçlarım kadar başım olsa hak yoluna olsun feda. Saçlarım kadar başım olsa hak yoluna olsun feda.
Olanı istemem, istemem. Acizim, aciz olanı istemem, istemem. Ruhumu Rahman'a teslim ettim, teslim ettim. Gayrı başkasını asla istemem.
Saçlarım kadar başım olsa hak yoluna olsun feda. Saçlarım kadar başım olsa hak yoluna olsun feda. Saçlarım kadar başım olsa hak yoluna olsun feda. Saçlarım kadar başım olsa hak yoluna olsun feda.
Bin bir hilesi varsa,
hilesi varsa,
müminin de feraseti vardı. İstikbali inkılabat içinde, en gür seda İslam'ın olacaktı.
Saçlarım kadar başım olsa hak yoluna olsun feda. Saçlarım kadar başım olsa hak yoluna olsun feda. Saçlarım kadar başım olsa hak yoluna olsun feda. Saçlarım kadar başım olsa hak yoluna olsun feda. Saçlarım kadar başım olsa hak yoluna olsun feda. Saçlarım kadar başım olsa hak yoluna olsun feda.
Terennüme geliyorlar. Bizler hamuru sohbetle yoğrulan bir kültürün mensuplarıyız. Konuşanı dinleyerek yoğrulmuşuz biz. Sohbetle ruhumuz doyuma ulaşırken, dinledikçe daha çok olgunlaşmışız. Ve dinlediğimize kalbi bir muhabbet duymuşuz hep. Terennüm programına dinledikçe ruhumuzu doyuracak konuklar davet ediyoruz. Ve şimdi mikrofonu açıyor, sizleri de bu sohbetimize ortak olmaya çağırıyoruz. Yakup Tutum'un hazırlayıp sunduğu Terennüm, birbirinden değerli konuklarıyla her pazar saat 10.30'da Seyir FM'de.
Bir terennüm olur ah dudaklarımda, gönlümde vuslatı sürükleyen hicran.